Hanımlar, beyler, ayak kaydıran şarkılara hoş geldiniz. Ben Medren Ere, bu hafta konuğum Erdem Yener. Herkesin hayatını değiştiren, tabiri caizse ayağını kaydıran şarkılar vardır mottomuz. Bu bölümde de Erdem Yener'in ayağını kaydıran şarkıları hikayeleriyle dinleyip öğreneceğiz. Hoş geldin Erdem.
Hoş bulduk, merhaba.
Ne var ne yok, bu günler nasıl geçiyor?
Güzel geçiyor, artık güzel geçirmeye başladım galiba yani. Elimden geleni yapıyorum. Vallahi istesem de istemesem de akıyor, dolayısıyla böyle bir teslimiyetçilik var. Tadını çıkarmaya çalışıyorum. Sen nasılsın?
Aynı, pek bir fark yok. Herkese sirayet eden durumlar bizde de söz konusu. Senin film olmuş şarkılarda film oldu bu dönemle birlikte galiba biraz.
Vallahi birazcık öyle oldu. Bir tane kaldı, son bir single. Tabii ki bu dönemde de ne yapacağımızı bilemedik. O bilememiş halimizle de kaldık aslında. Ben de zaten bu süreçte biraz evde çalışırım, yazarım ederim falan diye düşünüyordum. Bir yandan da film hazırlığımız vardı falan. Derken böyle bir sürü şey soru işaretleriyle çakılınca böyle o da bir şimdi duruverdi.
Devamı için bu tantananın bitmesini beklemek gibi bir durum var mı? Yoksa bir süre sonra ne oldu oldu deyip?
Vallahi hepsi olabilir. Yani ikisinden biri kesin.
%50 şans var diyorsun.
Evet.
Ufaktan başlayalım abi ayak kaydıran şarkılarınla. Listenin başında kim ya da hangi grup ve hangi şarkı var?
Benim ilk sırada Michael Jackson'ım var. Bad. O da Minnoş hikayesini anlatırım. Genel olarak zaten listeyi böyle hep hatırladığım böyle bir ya dönüm noktası var. Kimisi öyle, Michael Jackson öyle mesela. Kimisi de böyle tatlı kilometre taşları falan gibi. Hep böyle bir şeyi, bir hikayeyi ya da bir dönemi çağrıştıran, bazen anlatan öyle şarkılar seçmeye çalıştım. Michael Jackson Bad, ilkokul 1'e başlamıştım. İkinci ayı falandı herhalde. TRT'de İzzet Öz Pop Saati diye bir program sunuyordu. Onda şöyle dedi. Ve yeni 45'liğiyle Michael Jackson sizlerle Bad dedi. Ben hayatımda ilk kez öyle bir şey görmüştüm. Ve yani ne olmak istediğime karar verdiğim an oldu yani aslında bakarsan. Bir şekilde sahneye...
Hayatına denk gelişi de şarkının çıkışıyla birebir gitmiş.
Ya evet, yani ben bu olmak istiyorum falan oldum böyle. O yüzden benim için... İlk sırada o var.
Evde moonwalk denemeleri falan yapıyor muydun?
Ben çok uzun süre Michael Jackson dansları falan yaptım ya. İskenderun'da şovlarım vardı. Para bile kazandım.
Hadi canım, bak bundan haberim yoktu.
Ergenlikte yaptım. Ergenlikte dans ettim bayağı.
Güzel. Benim de aşağı yukarı öyle. Hatta aldığım ilk pop kaset, daha doğrusu benim değil ama abimin aldığı bir kasetti. 87 tarihli bir albüm olması lazım. Özellikle Bad başta olmak üzere Michael Jackson bir şekilde... Rock yoluna girenlerin mutlaka yolunda sanırım bir yer ediniyor kendine.
Ama çok rock'n'roll yani. Her zaman çok rock'n'roll'da bir herif. Yani kendi de çok rock'n'roll bir herif bence. Alıştığımız rock kültürüne ait bir persona sergilememiş olsa da aslında bütün hayatı çok rock'n'roll yani. Müziğinde de var yine. O da küçükken işte James Brown'a öykünürmüş. Hani evet. İşte sallanan kayalarda, yuvarlanan taşlarda bir şekilde var o onun ruhunda. Belki benim için tatlı bir startup olmuştur, bilmiyorum.
Diyelim.
Ama hep sevdim yani. Evet.
Benim için de öyle. Michael Jackson ve Duran Duran mesela çok paralel giden şeylerdi.
Evet,
ve
olabilir.
Evde abimin heavy metal dinlemesinden dolayı hani çok hızlı böyle o batı müziğine geçiş sağlanmıştı. Ben daha çocuk yaştaydım ama hani o kültüre çok hızlı adaptasyon süreci yaşanmıştı ve haliyle de işte Michael Jackson, Duran Duran gibi özellikle rock tınılara geçmeden önce çok büyük yer etmiş grup ve isimler.
Evet, evet, katılıyorum.
Sonrasında yine böyle birazcık daha o hissiyat olarak rock'n'roll tadında olan pop müzisyenlerle mi gidiyor yoksa bir anda hızlı bir geçiş var mı?
İkinci sıradaki şarkım Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Bu albüm Appetite for Destruction benim sahip olduğum ilk albüm aslında ama satın almadım. Sadece kabı olmayan bir kaset halinde bir arkadaşım İskenderun'da hediye etti bana. Bak al bunu dinle diye. Normalde o yıllarda bir grubu tanımanın tek yolu kartonette ne varsa oydu. Ben de hayatım boyunca hiç daha önce karşılaşmadığım Guns N' Roses'ın kabı da olmayınca, sadece kasetin kendi olunca ben tanımıyordum bunları ve deli gibi de dinliyordum ama. Çok uzun bir süre grubu iki vokalden oluşuyor falan zannediyordum. Meğer herif çok iyi şarkı söylüyormuş.
Hadi
sonra
canım.
Anladım.
Gerçi o dönem kartonetler de tek yapraktan oluşuyordu.
Evet, tek yapraktan oluşuyordu.
Çok da bilgiye sahip olmuyorduk. Bugünkü gibi bir hani derya deniz internet durumu olmadığı için orada sadece belki bazen şarkıyı yazanların soy isimleri falan oluyordu. Grup üyeleri falan bile yazmıyordu yani. Hani dolayısıyla o kartoneti olsa bile belki bu fikir yine sende kalabilirdi abi, çift vokalli grup hissiyatıyla.
Yani olur bu olur tabii ama bazen böyle ne bileyim o kadar sayfa yapraklar açılıyor böyle iç içe, bir yere bir iyi kötü bir fotoğraf koyarlardı bazen. o da yok tabii. Ben öyle zannettim.
Burada basılıp bize servis ediliyordu bir dönem kasetler, yabancı kasetler de. Dolayısıyla çok masrafa kaçmadan tek yaprak basıp giriyorlardı. Bendeki Metallica, hatta Guns N' Roses'ın bu albümü benim satın aldığım ilk albüm. Böyle çocuk halimle gidip Bursa'da Şenol Heavy Metal Shop diye bir dükkan vardı. Bilmiyorum hala var mı da. Gidip oradan böyle almıştım. Büyük bir heyecandı benim için ve tek yaprak bir şeyi vardı ama kapağına bayılmıştım.
Ben de tabii sonradan gördüm kapağını.
Rock'n'roll'a geçiş oldu o zaman diyebiliriz sanırım Guns N' Roses'la, Welcome to the Jungle'la.
Evet, eş zamanlı olarak Metallica One'la tanıştım. Aslında ilk çıktığı zaman şeyin, Black albümün, tabii ki çok böyle dünya çapında bir hareket oldu o. Hatta işte o zamana kadar fanları bozulmuş da bilmem ne falan filan, böyle bir sürü şey vardı ama bence çok çok iyi ve özel bir albümdür. Ben Black albümle Metallica'yı tanıyınca sonra Van'ı keşfettim ve Metallica benim için o zaman Metallica oldu. Van deyince aklıma yine İskenderun geliyor. Çarşıdaki kasetçiden karışık kaset dolduruşumuz geliyor. Metallica Van'da o karışık kasetler de hep yerini alırdı. Ama o dönemin aşırı karaktersiz karışık kasetlerinden, böyle Metallica Van da var, işte Mariah Carey de var. O sırada işte R. Kelly'nin bir şarkısı meşhur, o da var falan gibi çok karaktersiz bir...
Hit olan ne varsa var içinde.
Aynen öyle. Birazcık da öyle oluyordu. Bu 90'lık TDK kasete gidiyordun. Abi ne kadar hit varsa koy diyordun. Ve bir takip etmenin yollarından biriydi. İlk kez Nusret isimli bir arkadaşıma dinlettiğimi hatırlıyorum. Benim odamdaydı. Çok etkilenmişti. Bu ne lan falan demişti. Çok heyecanlanmıştı. Saçma heyecanlanmıştı ama. Onu unutmam. O geliyor aklıma. Benim için hikayesi odur.
O dönem hiç böyle TRT'deki Rock Market veya benzeri programları izliyor muydun? Pop Saati vesaire. Ben mesela Metallica One klibini ilk izlediğim zamanı bayağı hafızamda hala çok net bir şekilde duruyor.
Yani izliyordum tabii ki ama hani TRT Pop Saati daha uzun süre yayınlandı. Böyle çok onu daha çok görmüşümdür. Diğer zamanlarda artık böyle yavaş yavaş Ankara'ya taşındığım zamanlar, ne bileyim işte bir kutucuk var. VH1 görüyorsun orada. Bilmem ne kanalı sonrasında VH1'a dönüyor. Bir ara öyleydi. TRT 4 gece bir saatten sonra VH1'a dönüyordu.
Gece yarısından sonra ne?
Hatırlıyor musun ya? TRT 4 bir süre sonra VH1'a dönüyordu. Böyle böyle şeyler oluyordu. Yani oralardan daha çok.
Super Channel diye bir kanal vardı abi.
Super Channel'ı hatırlamıyorum bak.
Rock programları falan oluyordu. Ama bu bahsettiğim sanırım 94 falan civarlarına denk geliyor. Unutamama sebeplerinden birisi, sünnet olduğum gün Super Channel'da Pantera dinlemiştim. Oradan böyle aklıma kazınmıştı yani. Hala da silinmeyen acı gün anılarındandır.
Ve böyle black metal'e başladım.
Abi her şey çalıyordu ama ya, yani hani ve acayip yepyeni bir dünyaydı o dönemler yani, ve pat diye dünyayla aynı anda görmek fikri bile, hani buraya geç gelmemesi bile çok acayipti yani. Hani şu an böyle her şey saniyesinde eş zamanlı düşüyor ya, o dönemde evet. O uydu kanalları o tecrübe açısından çok acayipti yani.
Tabii geleceğe gitmiş gibi oluyordun canım, o çok büyük lükstü yani.
Geleceğe gitmiş gibi çok güzel tabir abi ya. Peki Metallica'dan sonra daha böyle metal dönemler mi hayatına girdi?
Yani aslında tabii tetikleyicisi oldu. Daha sert müziği keşfetmek için bir adım oldu tabii. O commercial albümden sonra zaten bence birçok insan için olmuştur. O anlamda da saygı duyarım. Ama burada benim listemde kronolojik olarak Pink Floyd var. Pink Floyd'u ilk kez 98 senesinde dinledim. High Hopes şarkısını dinledim. Çok çok etkilendim. Ya aslında 90'larda bir sürü şey dinledim. 90'larda da zaten bir sürü şey çıktı. Benim de ergenliğime denk geliyor. Özellikle Türkiye'de özel kanalların açılması falanla hepimiz aslında TV manyağı olmuştuk o dönem. Özel kanallar işte çok cesurlardı. O güne dek görmediğimiz antin kuntin programlar falan çıkmaya başlamıştı. Çok değişik TV starlar çıkıyordu. O yüzden çok fazla TV odaklıydık. O dönem genelde yine Türk pop starlar vesaireler falan filan. O bir 3-4 sene böyle bir TV odaklıydı. Ondan sonra birazcık bir şey artıyor aslında. Köşeli köşeli geçişler başlıyor. Müzikle tanışmak falan diye bir şey var mesela. 98 yazıydı sanıyorum. High Hopes dinledim. Ve o kadar etkilendim ki sonra hemen bir iki hafta içerisinde gidip grubun kitabını almıştım. Dost Kitap Evi'nden Ankara'da. Böyle gençlik fotoğraf kronolojik ilerliyordu. Sonra yaşlılık fotoğraflarını gördüğümde o kadar üzülmüştüm ki çok geç bir keşifti benim için. Hoş yani ben de çocuğum da hani bir gün keşfedeceğim de yani.
Stüdyo imge kitapları vardı galiba değil mi o?
O olabilir evet. Onlar çok yapıyordu öyle şeyler. Şarkı sözlerinin Türkçeleri, hikayeler. O döneme evet paralel ya. Olarak Pink Floyd'u keşfediyor olmamı müteakip zaten gitar çalmaya başlamıştım. Gitar çalmaya başlayınca da gitarla ilgili her şeye bir ilgi duyuyorsunuz. Zaten sertleşmeye de müsait olan bir müzik zevkim de vardı. Slayer, Sound of Heaven'la başlayan bir metali ağırlaştırma maceram var. Bununla beraber Sepultura'ya hakkını teslim etmek isterim. İlk dinlediğimde korkunç bulmuştum. Ama daha sonra The Hunt şarkısı benim için ateşleyici olmuştu. Onların fanı olmuştum. Ama tabii ki Max'li Sepultura yani. Sonrasını çok çok da sindiremedim.
Sonra bambaşka bir hal aldı.
Evet.
Bu arada The Hunt cover bir şarkı. Ben yıllar sonra evet. öğrenmiştim mesela. Hani ilk dinlediğimde Sepultura'nın diğer şarkılarına hiç benzemiyor bu falan dediğim. O zamanlar tabii çok metalci olduğum için bir haber olduğum New Model Army'nin bir şarkısıydı. Ki orijinal British hali de çok çok tatlı bir şarkı The Hunt'ın. Ama direkt o Chaos AD albümünde göze çarpan şarkılardan biriydi The Hunt. Bende de iz bırakmıştır mesela.
Evet yani çok enteresan bir yorum olmuş. Ben memnunum. Sepultura'yı bana sevdirdi ama evet yani diğer bütün Sepultura şarkılarına göre fazla melodik. Benim için de bir şey Sepultura'ya geçiş şarkısı oldu.
Bu arada Slayer'ın da bir punk coverları albüm var. Onu da çok sevdiğim işlerden biridir. Punk'la metalin etkileşimi de bana hep böyle güzel gelmiştir.
Evet, evet. Müziği de bıraktılar. Hayatlarında başarılar diliyorum.
Evet ya, çok çok taze bıraktılar hatta.
Evet, evet. Bayağı son turneleri. Baya
tam da zamanına denk gelmiş korona olayını düşününce.
Yani, evet. Ben en son onları 3-4 sene önce falan Roskilde'de izledim.
Oo.
Böyle etrafa böyle tatlı tatlı bakan, beyaz sakallı, böyle bayağı Noel Baba tipli. O eski şeyden eser yok tabii işte. Sertlik, kan falan, şeytan. Tabii tabii. Zaten onun da ya bunlar PR'ın parçası kardeşim falan deyip böyle tatlı tatlı esnaf gibi konuştuğu bir videosunu da izledim onun. Bir röportajında var öyle. Ya bunlar şimdi PR abi falan gibi konuşuyor böyle inanamazsın. Öyle tatlı, renkli insanlar. Evet evet sorma sorma. Ya tamam yani zaten biliyorduk da hani yani böyle de olmaz ki abi. Gençliğimizin o kadar şey yaptık. Sabah kalkıp Slayer koyduk falan.
Torunuma kötü örnek olamam falan deyip.
Hakikaten ya.
Peki bu şey zaman olarak hangi yaşlara tekabül ediyor? Üniversite yılları mı?
Yok 17-18. 17-18.
Tam geçiş.
Yani lise bitiyor evet. Tam geçiş zamanı canım. Yani o zaten artık Ankara'ya gelmişim. Ankara'da İşte bir arkadaşımla biri olmuşum müzik yapıyorum falan filan işte etrafımızda rockçılar metalciler var lan evet bunlar da o yeni bir şarkı mı falan filan gibi böyle sürekli böyle bir paylaşım hali orada tabii dünya kadar şey dinlemiş oldum en böyle sevdiklerim falan bunlar kaldı.
Peki Sepultura'dan sonra ne alıyor sırayı hayatında?
Sepultura'dan sonra hayatımda yerini alıyor ve bir daha bırakmıyor beni harika bir grupla tanıştırıyor. Holy Wars, Megadeth.
Wow.
Yani
Rust in Peace efsane albüm abi.
Olağanüstü albüm. Zaten gelmiş geçmiş en iyi thrash kaydı olarak bilinir derler ki ben de katılırım. Yani daha iyisi yapılır mı bilmiyorum. Ders gibi. Yani bu kadroyu bir arada Megadeth dinledim birden fazla kez ama yani asıl kadroyu yani Nick Menzel'ı, Marty Friedman'lı o kadroyu izlemek yani çok çok Michael Jackson'ı izlemek kadar isterdim yani. Bir daha da bırakmadım Megadeth'i yani. Hala çok çok dinlerim. Bazı çok yakın tarihlerin en çok dinlediğim ismidir. Ve hep öyledir yani, ara ara bir şeye koparım yani. 2 sene önce bütün bir yaz Euthanasia albümü dinledim mesela, saçma sapan. Dönüp dönüp tutuluyorum Megadeth'e.
O da çok iyi albüm ya. Yani Megadeth çok acayip bir grup ya.
İlk albüm yani belki de işte soundundandır ya da gençlik ateşinden, tam bir kendilerini bulamadılar. Bir enerji patlaması var ama işte işimi daha çözemediler kendilerimi. Toy ilk albüm hani laf edecek olursam, ama bir yerden sonra çok terbiyesizce kopmuşlar.
Risk albümü seviyor muydun?
Ben Risk albümünü sevdim. Çok sevdim. Mesela çevremdeki hiç kimse o dönem çıktığında sevmemişti. İki tane virtüöz var, adam gibi solo yok falan filan diye kızan vardı. Ama ben çok çok sevmiştim yani. Çok güzel bir albümdü.
Ben de, bana da çok yenilikçi gelmişti. Gerçi hani Metallica'nın da Load Reload'u da çok sevmiştim ben.
Evet, ben de.
Fikir ayrılığına düştüğüm yıllardı metalci arkadaşlarımla.
Ben bir o Load döneminde saçların kesilmesine çok sinirlenmiştim. Çünkü benim saçlarım artık yeni yeni belime gelmişti. Yani o kadar da emeğim var orada. Yani ne demek saç
yapılacak
kesmek?
Yapılacak iş
yani
mi lan bu tam şimdi?
Ya, terbiyesizlik yani artık. Davayı satmak gibi bir şey. Bunlar da popçu oldu falan diye aramızda eleştirmiştik ya. Yani.
Bu arada şeyle, Holy Wars'la ilgili şarkının tam adı The Punishment Due diye devam ediyor. Hı-hı. İkinci kısım bu Marvel karakteri Punisher'la ilgiliymiş. Yıllar sonra öğrenmiştim. Çok da değişik gelmişti. Çizgi roman karakteri üzerinden şarkı yazmak.
Enteresanlı.
Ki gerçi o albümde yine Hunger 18 benim ayak kaydıranlarımdan biridir. Muazzam şarkı o da, işte UFO vesaire. Hani bu tip dünyalara sarması da bana hep güzel gelmişti Megadeth'in.
Evet, onlar bir iki albüm bir öyle yürüdüler. Böyle bir şey olursa, bir şey gelirse falan diye. Ya boş albümleri yok. Hepsi gerçekten ders niteliğinde yani. Marty Friedman inanılmaz bir adammış. Ben her ne kadar Mustang'ci olsam bile o Friedman'ın yokluğu büyük yaradır. Bir fan olarak.
Onun çok büyük katkısı var yani grubun müziğine.
Çok.
Sonrasında ufak ufak böyle metal yıllardan kopuş mu başlıyor?
Yani metalden hiçbir zaman kopmadım ama grunge'la tanıştım ve grunge'la da Soundgarden'la tanıştım. Diyeceksin ki Nirvana'yı da mı duymadım be adam? Ama işte tam öyle değil ya, hani Soundgarden, ne bileyim, onun kapısını açtığı Alice in Chains, Stone Temple Pilots, yani mevzuyu birazcık daha anlaşılır kıldı onlar. Ama Soundgarden tabii ki çok büyük tokat oldu. İnanılmaz bir vokalist. Yani Chris Kim Taylor'ın sesi. Gitarını çok aşığı olmadım ama mesela bir davulcu değilim. Davul çok severim ama normalde davulcular takılır. Beni grupta en çok etkileyen tabii ki Chris Cornell'in sesi ama Matt Cameron'dı. Mesela davul yazmak ya da davul çalmak, davulcu dinlemek falanla ilgili birçok şeyi değiştirdi bende Matt Cameron. Benim için o yüzden çok çok özel bir gruptur Soundgarden ve o grubun Slaves and the Bulldozers şarkısı. Aynı zamanda da şu anda sevgili Eren, programımızı kaydettiğimiz bugün Chris Cornell'in de ölüm yıl dönümü. Bugün kendisiyle evet. Çektirdiğimiz fotoğrafı paylaştım, andım. Onunla da ilgili şöyle bir anımı anlatayım sana. Soundgarden tekrar bir araya gelip Avrupa turnesine çıkmaya karar vermişti. Bundan birkaç sene önce, hatırlıyor musun? 3-4 sene oldu sanıyorum.
Evet evet, tekrar bir araya gelip.
Avrupa turnesinin ilk ayağı Türkiye'ydi ve konserde Küçük Çiftlik Park'taydı. Grup konserden bir gün önce prova yapmak istemiş sahnede. Benim de bundan haberim oldu. Organizatörler sağ olsun. Adını da anayım. Yani çok çok büyük kıyaktı. Sia Band'in çok güzel bir kıyağıydı. Gel İblis şurada izle falan diye. Böyle bir köşede.
İblis Sia Band'in klasik lafı zaten ya.
Evet evet. Bir yandan işte hala barlar kuruluyor işte Tuborg'un, ondan sonra içeriye biralar taşınıyor, hareket var, grup sahnede çaldılar, bayağı da set listi çaldılar. Tek başıma oturup böyle keyifle onları dinlemiştim, harikaydı yani, onu unutamıyorum. Sonra da gidip Chris abimize bendeki en sevdiğim albüm Bad Motorfinger'ın planı imzalatmıştım.
Müthiş hikaye ya. Ben mesela vallahi şeyden çok çekinmiştim ya, böyle sevdiğim adamlarla tanışmaktan, daha doğrusu hani böyle idol kafasında yaklaştığın yabancı müzisyenlerle tanışmak kısmında böyle bir çekincem vardı hep. O konuda böyle Faith No More'un solisti Mike Patton şansımı tepmiştim. Hala pişman olup olmamak arasında gidip geliyorum yani. Tanışmalı mıydım yoksa iyi mi yaptım? Hayal kırıklığına uğrama korkusuyla reddetmiştim mesela kulise girmeyi.
Üzüldüm. Ya bilmiyorum ki, bazen de öyle oluyor, ne bileyim yani şimdi.
Evet abi, her şey tüm o üzerine inşa ettiğin hayatı yıkmış gibi olmaz mı?
Yani evet, evet yani olur, kötü olur. Ya sen de ben de eğlence sektörünün parçasıyız, görüyoruz bazen yani. Yıkımın tabii, yıkımın büyüğü de var, istemezsin yani. Ama Chris abimiz tatlıydı, sağ olsun. Penasını da hediye etmişti bana o akşam.
Vay.
Ya çok kıymetli bir abimizdi. Of.
Çerçeveletirip falan herhalde asılası bir şey o şu anda.
Ya daha böyle farklı saklıyorum. Derimin altına işlettirdim.
Güzel güzel anı. Şu fotoğrafı da merak ettim, bakacağım birazdan.
Bak abi, story'imde hala vardır, 24 saatte olmadı. Göremezsen yollarım sana.
Tamam, okey. Sonrasında artık böyle birazcık daha iş grunge'a mı dönüyor renk olarak? Bir de bu şarkıların metal dönemlerde çok yok öyle belki, ama hani paralelinde hayat mücadelesi, hatta aşk ilişkileriyle ilgili iz düşümleri var mı?
Yani evet, bazen sound'un agresifliği senin ergen agresifliğine denk geliyor. Bazen bir şarkıdaki söz o dönem yaşadığım bir heyecana denk geliyor. Hepsi bir şekilde tutmuş beni. Aslında hiçbirini hani oradan oraya geçiyordan ziyade bütün bunların hepsi hayatımda hep var oldu. Bunlar hep böyle tanışma hikayeleri gibi. Yoksa buradaki isimlerin hepsini hala da dinliyorum. Hatta saçma derecede hala da dinliyorum. Yeni şey keşfetmekten ziyade artık geri dönüp eskileri dinleme yaşına geldim galiba. Bu korkunç bir şey. Ama birazcık
evet,
öyle.
Bende de var aynı durum.
Ama Soundgarden'la tanıştıktan sonra birkaç sene boyunca sadece Chris Cornell'in Euphoria Morning albümünü dinledim diyebilirim. Zaten öyle ki böyle tanışma süreçleri, Soundgarden'a tutulma, bütün albümlerini sindirme, ondan sonra Chris abinin albümünü bitirme, ki akabinde zaten artık Audioslave olacak ve albüm çıkaracak falan gibi de bir şey var. Yani aslında çok ciddi bir süreç benim için Chris Cornell. O dönemde başka bir kapı açtı. Birazcık da evet, işin içinde aşk meşk falan vardı o dönem. Can't Change Me şarkısı yine bir kilometre taşıdır o dönemden. Sevdiğim ve enteresan rengi olan bir gitarı var Chris Cornell'in. Solo albümlerinde duyabileceğim bir gitar tonu var. Tarif etmesi çok güç. Sadece onun solo projelerinde var o gitar tonu. Çok unique.
Evet ama yani ne Audioslave zaten çok Tom Morello tonu baskın bir proje grubu, ama evet yani Soundgarden'da da o bahsettiğin tonu bulmak çok mümkün değil dediğin gibi.
Evet evet, yani çok her şeyle unique biriydi ya. Hakikaten doya doya anasım gelmiş abi.
Evet, 2017'ydi galiba değil mi?
Evet, evet.
Aramızdan ayrılışı.
Evet, ben de öyle hatırlıyorum.
Can't Change Me ile de galiba 9 olduk ya şarkı listesinde. Son şarkıya mı geldik inceden?
Evet, evet. O da Muse, Plugin Baby şarkısı. Ama mesela Muse'u tanıdığım şarkı bu değil aslında. O da yine mevzuyu... Evet. Mevzuyu anladığım şarkı. Hiç unutmuyorum, 99 ilkbaharıydı. Nereden hatırlıyorsun diyeceksin. Takip eden yazı deprem oldu zaten. O dönem hem evet. Muse, Muscle Museum isimli ilk single'ını çıkardı. Muse'u öyle tanıdık. Hem de aynı dönemde zaten Kurban'da Yalan Dostum'u yayınlamıştı. O iki şarkıdan hatırlıyorum.
Evet ya, çok güzel bir yaz olacak diye düşündüğümüz.
Aynen öyle. Aynen öyle. Muse'u öyle tanımıştım zaten. Ama yani o şarkı işte, ha o da onlarınmış falan dediğim bir ikinci şarkı falan olmuştur yani o dönem. Ama Plugin Baby ile ha ben bu gruba bakmam gerekiyor falan dedim. Öyle düştüm Muse'a. O gün bugündür de düşmüş haldeyim. Yani çok hakimim Muse'a, çok severim.
Muse öyle. Benim de direkt Muscle Museum'la girmişti hayatıma. Lise son falan olması lazım. Sonra üniversitenin tamamı hani bitmiyor. Hala daha devam ediyor yani Muse'le ilgili kısım, ama tabii ki böyle 99-2006 civarı en yoğun Muse yapan zamanlar galiba, kendi adıma konuşmak gerekirse. Çünkü hatırlıyorum böyle gitar bar vardı Beyoğlu'nda. Onun ahşap zeminine Muse dinlerken çok kusmuşluğum var, oradan biliyorum. büyük yer etmişti yani hayatımızda ya. Ne olursa olsun Muse bir şekilde hep etkileyici yerini alıyor yani. Kadın erkek ilişkileri olsun, hayat mücadelen olsun, işte işinle alakalı olsun, ne olursa olsun hep kendine yer buluyor. Çok acayip bir grup Muse.
Evet, evet. Üstelik rock'n'roll olmak için de fazla süslüler. buna rağmen çok, çok saygı değerler yani.
Bu arada gittiğin ilk konser neydi abi, hatırlıyor musun?
Gittiğim ilk konser İskenderun'da ya Tarkan ya Şebnem Ferah. Yani ama sanırım Tarkan. Tarkan sonra Şebi olması lazım. Öyle zaten sene kolay konser olmazdı yani. Sanırım evet abi, sanırım değil. Tarkan ve 94 olması lazım. 94, 95. Son kararım 95. 95 Tarkan konseri, 97 Şebo konseri. Böyle olması lazım, evet.
Unutulmayacak konserler o zaman. Direkt aklına geldiğine göre.
Bir tanesi.
Hissettirdiği ve yaşattığı tecrübe olarak.
İkisi de başka şeyler çağrıştırdı. Oradan tarihleri birleştirdim.
Kurcalamıyorum o kısmını o zaman. Listeyi tamamladık gibi gözüküyor. Var mı abi Muse'la ve Plugin Baby ile ilgili eklemek istediğim şey?
Yo, bunların hepsi benim çocuklarım. Hepsini çok seviyorum. Hepsinden Allah razı olsun bugüne dek böyle güzel eserler verdikleri için, ilham kaynağı oldukları için. Hepsinin üzerimizde emeği büyüktür. Sağ olsunlar, var olsunlar.
Bu arada ben ilk seninle tanışmam, yani müzik olarak seninle tanışmam Tanju Eren albümüydü, 40 albümü. Oradaki Öz şarkısına bayılmıştım. Yani o dönemlerde böyle müzik yazarlığı falan yapıyorum. Tanju Eren'le de böyle bir 3 saatlik röportaj yapmıştım. Öz mesela bana çok soundtrack kokan bir şarkı gibi gelmişti. Ki söz yok şarkı boyunca, bir name üzerinden gidiyor, çok güzel bir melodi üzerinden gidiyor. Ya bundan şahane film müziği olur falan diye düşünmüştüm ki sen de o dönem film müzikleri üzerine çalışıyormuşsun yanlış bilmiyorsam.
Yani Kedi'de film müzikleri yapılıyordu. Ben de çalışıyordum. Diğer birçok şeyde de çalıştığım gibi, ne bileyim, jingle yapıyorlardı. Onda da çalışıyordum. Dizi müziği, albümler, single'lar, hepsinde çalışıyordum. O dönem Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü, Adem'in Trenleri, Bir İhtimal Daha Var falan, böyle filmler yapılıyordu. Bunlar da işte teknisyen oldum, besteci oldum, aranjör oldum, enstrümanist oldum, ne bileyim, vokalist oldum. Hepsini yaptım. Ender Akay ustam, Sunay Özgür, Tanju Eren, onların zaten oluşturduğu bir oluşumdu Kedi Müzik. O çatı altında valla onlardan ne öğrenebilirsem öğrendim o süreçte.
Peki hiç böyle bir filmin baştan aşağıya müziklerini yapsam dediğin oluyor mu?
Ya oluyor, çok zevkli bir şey. Yani scoring yapmak özellikle aşırı derecede zevkli bir şey. Ama tabii ki zaman işi, yani bir gün yapmak isterim. Genelde prodüksiyonel işlerde zaman büyük faktör ya, ne kadar az zamanda bitirirsen o kadar ucuza bitirirsin ve her şey bu kadar pahalıyken bu prodüksiyonel yaklaşım hayatidir falan filan. Yani prodüksiyonun özeti o ya zaten. Bir şekilde denk gelmedi klasik bütün bu hengamede, ama yapmayı çok isterim yani. Çok çok eğlenceli bir şey scoring.
Ben de çok güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum. Umarım bir gün dediğin gibi olur bu. Bu arada belki, yani Kirli albümü de çok sevdiğim bir albüm, ama belki de bence hani ayak kaydıran şarkılar dozajında bir şarkı. Klibine de bayılmıştım ilk çıktığında, böyle baka kalmış yani, donup izlemiştim. Çok iyi klip.
Teşekkür ederim.
Kendi aramızda da konuştuğumuz bir işti. Onun da bu vesileyle teşekkür etmek isterim. Benim hayatımda güzel bir yeri vardır şarkının.
Teşekkür ederim. Eğer kendisi de katılırsa, ben öyle hatırlıyorum. Caner Özyurtlu'yla Alper Özyurtlu kardeşlerin ikisi birlikte çektiler. Yani çektikleri ilk şeylerden bir tanesi sanıyorum.
İlk video klipleri, evet evet.
Evet evet, çok çok tatlıydı, çok güzel fikirdi.
Artık ufak ufak sona geliyoruz abi. Çok hızlı soru cevap tadında bir bölümümüz var, şarkı hafıza. Bir
şarkı
dönemi
hafıza mı?
Hayatından bir dönemi cımbızlayıp. Evet evet, böyle bir hafızayı zorladığımız bir kısım abi.
Kesin sıçtım.
Kasarsa pas deyip geçebilirsin, hiç problem değil.
Tamam.
Hazırsan başlıyorum. İstanbul'a yerleştiğin günlerde dediğimde aklına gelen şarkı.
2003. I am the highway, Audioslave.
Güzel, o kadar zor olmadı abi, süper. Kedi müzik yıllarında.
Kedi müzik yıllarında en çok dinlediğim şarkı. Yani hep kaydetmekle geçti. O döneme ait hiç öyle bir şarkı yok ya. Bir dönem ben çok parasızdım. Çok uzun bir süre stüdyoda yatıp kalktım. Günde 18 saat falan müzik yapıyordum. Şaka değil yani, böyle zaten kanepede, masanın karşısındaki kanepede böyle bir 5 saat 6 saat falan yatıyordum. Ve çok uzun bir süre böyle geçti. Kedi müzik deyince aklıma spesifik hiçbir şarkı gelmiyor.
Tamamdır. Dunkek reklamı sonrası.
Dunkek reklamı sonrası 2007. Takip eden 2008'de albüm çıktı. Kirli 2007. O dönemde ne var hiç hatırlamıyorum ki. Ay çok kötüyüm. Ben bu oyunu da 0 puan alacağım.
Puanlama yok abi zaten. O zaman bunu da paslıyorum. İnsanlar Alemi başlamadan önce.
İnsanlar Alemi başlamadan önce 2012. 2012'de ne dinliyordum? Ya gene dönüp dolaşıp muhtemelen bunlardan birini dinliyorumdur ben 2012'de de.
Yine Audioslave değil mi?
Yani Audioslave'dir, ne bileyim, Megadeth'in öbürüne düşmüşümdür falan filan gibi. Valla hiç dönemsel, bak mesela hayatımda bütün o önemli checkpointlerde hep tanışma şeyleri bunlar. Arada türler değişiyor falan filan ama hani 2017'de ne dinledin dersen 2000 ile 2005 arasında dinlediklerimden herhangi biri falan gibi bir sonuç çıkıyor bende.
Okey. Karavanda film setlerinde özellikle motive edici şarkı.
Yani bir tane Hard Navy diye bir tane listem var. Orayı doldurmaya çalışıyorum. Böyle full gaz, işte hafif introlu, görkemli girişli falan filan. Onda böyle bir sahneye çıkış anları hayal edip bir enerji depolama çabası oluyor. Bak şey, bir süre ona tutulmuştum. Onu örnek verebilirim. Ona bu cümleyi kuracak kadar hakkıyla tutuldum çünkü. Ozzy Osbourne'ın Digging Me Down diye bir şarkısı var. Digging Me Down derken neden bir anda Kral TV DJ olduğumu bilmiyorum ama anlaşılır olmak istemiştim sadece. Onun böyle çok uzun bir akustik introsu vardır. Sanıyorum Zach Wild çalıyor olsa gerek. Onu söyleyebilirim. Hadi bak, oradan öyle yırttım zorla.
Terk ettiğin ya da edildiğin olmuştur mutlaka. İkisinden birinde hangi şarkı ağır basıyordu? Yani tercihli.
Yani buna da yine şöyle spesifik olarak hatırlayamadığım için yuvarlayacağım ama yine de mantıklı ve düzgün bir cevap vereceğim. Samimi bir cevap vereceğim. O da şu, böyle aşk, hüzün, kalp kırıklığı, üzüntü, hani aşkın verdiği o hüzün falan dersen onu şeyle ilişkilendirdim hayatımda. Berlin'in Take My Breath Away. O da tanışmam 96-97. Evet, o şarkıda benim için o şey var, aşk hüznü var.
Guilty Pleasure diye tabir edebileceğin ve en çok dinlediğin şarkı.
Haydi şaka. Guilty pleasure. Ya ben yani müzik türlerini öyle şey dövmem ya. Yani her müzikte böyle dikkat çekmek için kötü kötü şeyler yapan var. Genelde o dönemin popüler müziği her neyse o müziğin başına o daha çok geliyor aslında. O yüzden o şakacıları saymıyorum ama yok ya valla. Bazı pop şarkılarının çok güzel soundları oluyor. Yani çok güzel sound yapmışlar. Çok güzel beat, çok iyi bass, tertemiz mix, güzel mastering. Ya berrak, böyle kütür kütür geliyor ama aşırı derecede kötü sözleri var. Böyle salakça yazılmış, tamamen bugün için yapılmış. Yani sevilmese de tartışılsın istenmiş falan filan. Şimdi öyle şarkılarda biraz zorlanıyorum çünkü ya prodüksiyon çok iyi ve biraz bakmak istiyorum ama yani şarkı lirik olarak o kadar kötü bir profildeki böyle dinlediğimde belli olsun istemiyorum falan. Bazen denk gelirse öylesi denk geliyor. Öyleli.
Peki. Son soru. Dün en çok dinlediğin şarkı?
Aa, dün şey dinledim. Bir iki kere dinledim üst üste. Bu aralar biraz bakınıyorum onlara çünkü. Imagine Dragons dinledim. Believer dinledim.
Enteresan bir grup.
Çok
ben
enteresan.
Ben ısınıp ısınamadığım konusunda hala kararsızım.
Onların da soundlarına düştüm birazcık. Özellikle şey, davul soundlarına. O çok ilgimi çekti. Çok böyle beat odaklılar. Ama yani böyle bir şeyi tatlı kıvırıyorlar. Çok yeniyim ben de. Ama bu bir iki sene önce Küçük Çiftliğe gelmişti onlar yine. Orada izledim. Grup evet, hakkında evet. Çok az bilgim vardı. Birkaç tane hitlerini biliyorum sadece falan. Ama sahnede gördüğüm şeye dev hayran kaldım. Yani çok çok beğendim, çok yükseldim falan. Şimdi birazcık bakınıyorum. Aslında bir şeyle başladı flört. O konseri saymıyorum. Hani konser ya çok başarılardı. Sev ya da sevme. Yani izlemek isteyeceğin türden bir şeydi. Ama bu Believer'ın davullarıyla böyle bir değişik bir flört başladı. Biraz bakınıyorum onlara.
Çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için.
Ben teşekkür ederim abicim.
Bu programda mevzubahis şarkıları Spotify'da Medrenere hesabında liste olarak bulabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da Ayak Kaydıran Şarkılar ve Medrenere hesaplarını takip edebilir, sorularınızı iletebilirsiniz. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı abi senin kapatmadan?
Yok, çok teşekkür ederim beni ağırladığın için. Hayırlı olsun. Bence yapmalıydın zaten ama bir an evvel başlamışsın podcast'ine. Devamını bekliyoruz.
Teşekkürler. Belki yıllar sonra bir tane daha yaparız. Bilmiyorum yeniler eklenir mi ama.
Evet, bir 20 yıl geçsin. Yine böyle anılarlı falan biriksin. Çünkü belki de sana zamanı geldiğinde hikayesini anlatacağım şarkıyı. Bugünlerde yeni yeni duyuyorumdur.
Gerçi bir 30'da öyle bir pause durumu var bu işin ama.
var evet. Yani işte 30'da pause'u var ama ne bileyim 50'de 60'da da bir birikimi vardır diye umalım.
Evet ya. Ben de aynı duygu ve düşüncelerdeyim. Tekrar teşekkürler. Umarım bu günleri atlattığımızda da güzelce bir araya gelip muhabbet döndürürüz.
Harika olur. Sabırsızlıkla beklerim.
Hanımlar, beyler, dinlediğiniz için teşekkürler. Ayak Kaydıran Şarkıların önümüzdeki bölümünde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.